Ayrım 6.
400 megawatt gücünde fotovoltaik elektrik kolayca üretilebiliyor. 10 megawattlık enerjinin 10 bin hanenin ihtiyaçlarını karşılayabildiğine dikkat edilirse gelecek açık görünüyor. 2003 yılında bunun ikiye katlanacağı, 2010 yılında 5000 megawatt'a çıkılabileceği kestiriliyor. Bu 7 milyon insanın ihtiyacına denk düşüyor. Güneş enerjisi bedavadır ama üretilmesi bir maliyeti gerektiriyor. Bireysel kullanım bakımından güneş elektriği üretmek pahalıdır. 50 watt üreten bir sistem kurmak 300 dolara mal oluyor. Ama büyük santraller şu sırada kömür santralleriyle yarışabilmektedir. Giderek maliyetinin düşeceğini kesin gözüyle bakabiliriz. Şimdilik güneş santrallerinin kurulum maliyetleri yüksektir. Ama bunu bütün fosil yakıt kullanan otomobillerin elektrik kullananlarla değiştirilmesinin maliyetine benzetebilirsiniz. Oysa verilen hasarın giderilmesi ve alınacak önlemlerin maliyeti de hesaba katılırsa, fosil enerjisi dünyanın en pahalı enerjisidir. Tertemiz bir havayı solumak, çeşmenizden güvenle içebileceğiniz tatlı bir suyun akmasını istemez misiniz? Her çeşit hayvan ve bitkinin tehdit altında olmadan yaşayabildiği yemyeşil bir dünya istemez misiniz? Çocukların yeşillikler içerisinde cıvıl cıvıl koşuşturmasını istemez misiniz? Sigara üreticileri sigaranın sağlığa zararlı olduğunu kabul ettiler. Aynısını otomobil üreticilerinden de beklemenin zamanı gelmedi mi sizce? Sistem bir kez kuruldu mu? Elektrikli otomobilinizi solar bir istasyondan bedava denilecek bir karşılıkla doldurabileceksiniz. Yeni bir kömür santrali kurmak yerine belki evinizin çatısına siz bir küçük santral kurabileceksiniz. Sadece birinci güneş enerjisiyle yetinmek gerekmiyor. Çeşitli enerji üreticilerini bir şebekede birleştirebilen hibrit sistemler kurulabilir. Fotovoltaik üreticiler, rüzgar türbini, jeotermal santral, gelgit santrali, biyomes dönüştürücüleri gibi coğrafyanın koşullarınca belirlenecek diğer enerji üreticileriyle birlikte çalıştırılabilir. Bu ikincil enerji kaynakları da güneş enerjisi kadar temiz ve güvenilirdir. Atmosfer, biyosfere eklenti değildir. Biyosfer ve atmosfer, fiziko-kimyasal bir sistemin, yaşayan bir organizmanın parçalarıdır. Birindeki değişiklik, diğerini ve dolayısıyla organizmanın kendisini şiddetle etkiler. Sorun kendimizi ya da atmosferi ya da biyosferi kurtarmak değildir. Çok daha büyük Gaia'yı kurtarmaktır. Genetik Sığınak Ali Demirsoy Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü. Milyonlarca yıl önce kıtalar arasındaki coğrafik farklılaşmalardan tüm kara parçaları etkilendi. Yaşam buralarda kendine özgü yeni biçim ve oluşumlar geliştirdi. Özellikle Kuzey Amerika ve Anadolu bu oluşumdan en çok pay alan coğrafyalar oldu. Milyonlarca yıl süren jeolojik ve coğrafik süreçler içinde Anadolu, Asya, Avrupa ve Afrika'daki canlı yaşamın sığınağı haline geldi. Ama günümüzde bu yaşamsal zenginlik büyük tehdit altında. Özellikle son 20 yıldır canlıyı tehdit eden insan kaynaklı olumsuzluklar hızla artıyor. Uygarlığın tanımı 1970'li yılların başlarına kadar kabaca sanat, mühendislik, edebiyat yapıtları, idari ve askeri organizasyondaki gelişmişlik ile tanımlanıyordu. Fabrika bacalarının çokluğu, şehirlerin büyüklüğü, binaların yüksekliği, üretimin ve tüketimin miktarı uygarlığın ölçüsü olarak verilmekteydi. Örneğin bütün ders kitaplarında Efes'te büyük bir uygarlığın yaşandığı yazılıydı. 1970'li yılların sonuna doğru uygarlığın tanımına yeni kavramlar girmeye başladı. Bütün bu verilenlerin yanı sıra kültürel ve özellikle doğal varlıkların korunması ve gelecek kuşaklara alındığı gibi aktarılması uygarlığın ölçütlerinden biri oluyordu. Çünkü çevre ile ilgili bilimlerde özellikle biyoloji bilimindeki gelişmeler gerçeği yavaş yavaş su üzerine çıkarmaya başlıyordu. 1990'lı yılların başlarında özellikle biyoloji ve uzay bilimlerindeki gelişmelere bağlı olarak canlılığın evrendeki müsnesna yeri saptandı. Bu saptama bugün dünyanın birçok ülkesinde ve bizim ülkemizde birçok bürokratın hala savunmasına karşın doğanın sürdürülebilir bir kalkınma için kullanılması konusunda kuşkular doğurdu. Özellikle doğanın mekaniğini, evrensel ve evrimsel sürecini yakından tanıyan çevrelerde bu yaklaşımın da er ya da geç hüsranla sonuçlanacağına kesin gözüyle bakılmaya başlandı. Yüzyılın sonuna yaklaşırken artık saygınlığın ve uygarlığın tanımında bir öğe vazgeçilmez hale geldi. Doğal ve özellikle biyolojik zenginliklerini koruyan ve onları gelecek kuşaklara aldıkları gibi aktaran toplumlar uygar ve çağdaştır. Bir zamanlar çok güzel bir liman kenti olan Efes'in çevresindeki ormanların sorumsuzca kesilmesiyle ilk olarak erozyonun başlaması, daha sonra limanın dolması ve bir bataklığa dönüşen güzelim koyun sivrisinek yuvası olması evrensel ve sürdürülebilir bir uygarlığın burada yaşanmadığını göstermekti. Daha önemlisi yüzyılın sonlarına yaklaşırken biyolojik zenginlerin korunması konusunun bir ülkenin hükümranlık hakkından çıkarılıp tüm insanlığın emrine verilmesi için girişimlere başlanmasıydı. Bunu sağlamak için bağlayıcı hükümleri içeren birçok uluslararası anlaşma gündeme geldi. 2000 yılına ulaştığımızda bu anlaşmaların geliştirilerek ve katılaştırılarak uygulanması canlılığın ve insanlık soyunun devamı için kaçınılmaz görünüyor. Türkiye'nin bu gelişmeden olumlu ya da olumsuz olarak nasıl pay alacağını da irdelememiz gerekmekte. Çünkü biyolojik çeşitlilik dünya üzerinde karaları ve devletleri eşit olarak paylaştırılmamıştır. Bazıları bu açıdan daha zengin, bazıları daha fakir kaynaklara sahiptir. İşte 2000 yılının en can alıcı gelişmesi bu kaynaklara sahip olanlara getirilecek yükümlülükler ile ilgili olacaktır. Yani her ülke biyolojik zenginlikleri ölçüsünde önlemler almak zorunda kalacaktır. Bunun için biyolojik zenginliklerin tarihsel gelişimi ve şu andaki durumunun bilinmesi gerekiyor. Bu amaçla üzerinde yaşadığımız kara parçasının sadece Türkler için değil, tüm insanlık için ne denli önemli ve değerli olduğuna kısaca bir bakalım. Günümüzden yaklaşık 3 milyar yıl önce dünyada tanımlanabilir ilk canlılar oluşmaya başladı ve daha sonraki 2 milyar yıl süresince denizlerin tümünü istila ettiler. Denizlerin klimatolojik yapısı tek düze olduğundan canlıların da her tarafa tek düze yayıldığı varsayılıyor. Bundan yaklaşık 600 ila 700 milyon yıl önce canlılar karalara çıkmaya çalışırken dünyadaki kıtaların dağılımı, daha doğrusu yerleri de bugünkünden çok farklıydı. Büyük dağlar ve engebeler, mevsimler oluşmamıştı. Her tarafta bir çeşit ilkbahar-yaz iklimi hüküm sürmekteydi. Bu dönemde ve daha sonraki dönemlerde Anadolu büyük bir kara parçasının kenarında yer alıyordu. Günümüzden yaklaşık 75 milyon yıl önce güneyde yer alan dev Gondwana kıtası, kuzeyde yer alan Avrasya kıtasına doğru kaymaya başlayınca sıkışmadan dolayı Himalayalar, Alpler, Dinarlar, Pireneler oluştu. Anadolu'da ise Kuzey Anadolu Dağ Silsilesi ve Toroslar yükselmeye başladı. Hava akımlarının yönü ve niteliği değişti. İlk defa mevsimler ortaya çıktı ve çeşitli yaşam ortamları meydana geldi. Bugüne kadar ilkel bitkiler olarak bilinen sporlu ve iğne yapraklı bitkilerin yerini kışın yaprağını döken geniş yapraklı çiçekli bitkiler almaya başladı. Buna bağlı olarak da tam başkalaşımlı böcekler ve memeli hayvanlar başta olmak üzere bugün tanıdığımız hayvanların önemli bir kısmı evrimleşti ve dünya sahnesinde yerini aldı. Kıtalar arasındaki hareketler ve coğrafik farklılaşmalardan dolayı tüm kara parçaları ve hatta tatlı su ortamları bu değişimden biyolojik olarak payını aldı. Her kara parçasında ve su ortamında oraya özgü bitki ve hayvanlar gelişti. Fakat topografik yapısından farklı iklimsel kuşakları çok yakın mesafelerde birlikte taşımasından ve dünyadaki konumlanmasından dolayı birkaç kara parçası, özellikle Kuzey Amerika ve Anadolu bu çeşitlenmeden en önemli payı aldı. Çünkü Anadolu, Kuzey ve Güney Anadolu dağları ile hem boyuna, Binboğa, Munzur ve Karga Pazarı dağları ile hem enine bir çeşit kompartımanları bölünmüştü. Yakın mesafelerde farklı iklim koşullarını taşıyan derin vadiler ve dağlar oluşmuştu. Anadolu, dünyanın jeolojik değişimlerinin her evresinde en azından bir kısmını kara parçası olarak koruyan çok nadir topraklardan biridir. Bu nedenle her dönemin canlısını kısmen barındırmış, onlara ev sahipliği yapmıştır. Bu yerli malı canlılar zamanla evrimleşerek daha farklı türleri ortaya çıkardı. Son birkaç milyon yılda meydana gelen çok ilginç değişmeler, yani buzullaşmalar ve çölleşmeler, yerli malı canlıların yanı sıra Anadolu'nun canlı bileşimini de çok anlamlı ve çok daha zenginleştirecek şekilde değiştirdi. Değişik aralıklarla ortaya çıkan dört buzul döneminde tüm Avrupa ve Asya kıtasından kaçan canlılar, İberik Yarımadası'nın yanı sıra özellikle Anadolu'ya sığındı ve bu güzel toprakları kötü dönemlerde ikinci bir yurt olarak kullandılar. Her buzul dönemini izleyen buzullar arası dönemlerde de güneydeki canlılar Anadolu'ya göç etti. Ve Anadolu'yu yurt tuttular. Buzul dönemlerin bitiminde kuzeyden gelen hayvanlar tekrar eski yurtlarına geri çekilirken, bir kısmı da daha ılıman olan yüksek dağlara tırmanarak bazen kimliklerini korudular, bazen de değişerek yeni türlere dönüştüler. Güneyden gelenler ise daha sıcak bölgelerde ve vadilerde yine kısmen değişerek arta kaldılar. Tüm bu jeolojik, iklimsel, coğrafik ve topografik değişimlerin sonunda Anadolu, çevredeki kıtaların hepsinden nasibini aldı ve tür çeşitliliği bakımından dünyanın en önemli kara parçası oldu. Öyle ki yaklaşık 10 bin bitki türüyle hemen hemen tüm Avrupa kıtasının bitki türü zenginliğine ulaştı. Çok iyi araştırılmamasına karşın tahminen 100 binin üzerindeki hayvan türüyle de Avrupa kıtasında yaşayan hayvan sayısının yaklaşık 1,5-2 misli zenginliğe sahip oldu. Fakat en önemlisi bulunduğu iklimsel kuşak ve coğrafik koşullar nedeniyle bugünkü ekonomik bitki türlerinin yaklaşık %20 ila 30'u, hayvan türlerinin de önemli bir kısmı bu topraklar üzerinde evrimleşti. Bu topraklardaki her dağ, her vadi biyolojik açıdan jeolojik dönemlerin mirasıyla doludur. Öyle bir miras ki bu miras sadece yaşam ağının bir öğesini oluşturmakta kalmıyor. İnsanların kullandığı ekonomik değeri olan türleri ya da onların atalarını içeriyor. Bu nedenle son yıllarda bilim dünyasının gözü, özellikle biyoteknoloji ve gen teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle çok daha dikkatli bir şekilde ülkemize yöneldi. Çünkü ileride verimin artırılması, hastalıklara karşı direnç kazanılması, yeni tür ve soyların yaratılması için kullanılacak genler hala dağlarımızda ve sularımızda bulunuyor. Bir başka deyişle Anadolu insanı, insanlığın ortak mirasının üzerinde oturuyor. Ama bu durum getirdiği yararların ve onurun yanı sıra bize bazı yükümlülükler de yüklüyor. Adıyaman, Çayönü'ndeki kazılar, Anadolu'daki eski toplumların yaklaşık 10 bin yıldan beri söz konusu bitki türlerini şu ya da bu şekilde ıslah ederek ya da farklı soyları koruyarak insanlığın hizmetine soktuğunu kanıtlıyor. Bitkilerin ıslahı daha kolay olduğu için mercimek, nohut, buğday, badem, kiraz, erik vesaire gibi çok değerli tarım ürünleri insanlığa Anadolu'dan kazandırıldı. Sınırlı olmakla birlikte birçok hayvan türü de ıslah edildi. En önemlisi, ıslah edilen bu türlerin ilk formları ve değişik varyeteleri bugün hala çok sınırlı yerlerde, bazen sadece sürülmüş tarlaların arasında kimliğini koruma çabası vermekte. Bunların her biri gelecekte, gen teknolojisinin kullanıldığı dönemlerde büyük öneme sahip olacaklar. Son 2000 ve özellikle son 1000 yıl içerisinde Anadolu, bir türlü yerleşik düzene geçememiş ve onunla ilgili kültürü, gelenek ve göreneği geliştirememiş toplulukların, göçlerle gelen insanların yoğun talanıyla tahrip edildi. Bu nedenle de Anadolu insanı doğaya yabancı kaldı. Kullandığı birkaç klasik bitki ve hayvan türünün adından başkasını tanımadı ve ilgi göstermedi. Bu nedenle de neleri yitirdiğinin farkında bile olamadı. Son 1000 yıl, Anadolu'nun yoğun talanı ve tahribi ile geçti. Büyük bir olasılıkla birçok canlı türü, özellikle de hayvan türü, bırakın canlı rezerv olarak korunmasını, tek bir örneği müze materyali olarak dahi korunmadan ortadan kalktı. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yöneticiler, bürokratlar, Rio Sözleşmesi'ni imzalamalarına karşın olayın hala farkında değiller. Hala benim vatandaşım ne yapsın safsatası ile insanlığın ortak mirasının tahrip ve talanına, küçük çıkarlar için göz yumuyorlar. Bugün ülkemizde hiçbir şehir uygar ve çağdaş anlamda yaşanabilir değildir. Ülkemizde hiçbir biyotop gerçek anlamda bilimsel olarak korunmaya alınmamıştır. Sadece deniz kaplumbağası, Anadolu parsı, kelaynak, Kafkas engereği vesaire gibi göze çarpıcı birkaç türün göstermelik denebilecek şekilde korunmasıyla zaman yitirilmektedir. Ormanları geliştireceğiz diye ormanlar, dereleri ve bataklıkları ıslah edeceğiz diye sulak alanlar, hayvancılığı geliştireceğiz diye meralar, balıkçılığı geliştireceğiz diye denizler, tarımı geliştireceğiz diye tüm yaşam ortamları tahrip ediliyor. Birçok bilim adamının 1970 yılından beri yaptığı gözlemler sonucu şu yargıya varıldı. Son 20 yılda Orta ve Batı Anadolu'daki sucul yaşam büyük ölçüde ortadan kaldırıldı. Diğer kalıntılar da bundan sonraki 20 yıl içerisinde ortadan kaldırılacaktır. Orta ve Batı Anadolu'da kirlenmemiş, ilk doğal yapısını koruyan herhangi bir akarsu hemen hemen kalmadı denebilir. Artık Anadolu'da su ürünleri açısından verimli işletilebilecek ne bir nehir, ne bir göl, ne de bir deniz var. Tanımaya ve insanlığa sunmaya fırsat kalmadan birçok türü sadece çoğalma ve kolaydan kazanma içgüdümüzle ortadan kaldırdık. Ama dünyada çok önemli gelişmeler de oluyor. Bu yüzyılın sonuna kadar 100 milyar dolar harcanması planlanan ve bugüne kadar yaklaşık 7 milyarı harcanan insan genom projesi bunlardan biri. Bu projeyle insanlığın ortak mirası olan genler korunmaya alınacak. Yazının başında uygarlığın tarihsel tanımı vermiş ve bu yüzyılın sonunda uygarlığın tanımındaki en önemli öğenin doğal varlıkları ve özellikle biyolojik zenginleri korumayla eşdeğer olacağını belirtmiştik. Bu nedenle batılı ülkelerin önemli bir kısmı kirletici fabrika ve üretim tesislerini, örneğin çimento ve demir çelik fabrikalarını ülkelerinin dışına çıkarıyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelere kaydırıyorlar. Türkiye'nin çimento üretiminde dünyada 3. ya da 5. sırada olması, her şehrimizin ortasında şehri kirleten bir çimento bacasının bulunması basit bir rastlantı ile açıklanamaz. Biz bu yarışın neresindeyiz? Gelecek yüzyılın uygarlık tanımına nedenli uyum çabasındayız. Gelin birlikte Anadolu'ya kuş bakışı bir göz atalım. Dünyanın en güzel kıyıları taş yığınına dönüşmüş ve dönüşmek üzere. Temiz kaldı dediğimiz kıyılar ya yol yapamadığımızdan ya da su sorunu çözemediğimizden dolayı temiz kalmış. Yapılaşma bilimsel yaklaşımdan yoksun ve birçoğu akıl almaz derecede çirkin. Rio Antlaşması'na imza atıldıktan sonra dahi, örnek olsun diye verelim, muzun doğal olarak yetiştiği ekstrem bir klima gösteren Anamur ve Bozyağı da yapılaşmadan dolayı artık muz fidesi dikecek herhangi bir alan kalmadı. Karadeniz'de yüzeyden dibe doğru olan 200 metrelik canlılık katmanı yer yer 80 metreye kadar inerek inceldi ve verim ürkütücü derecede düştü. Tuna ve diğer nehirlerin kirlilik sorunu siyasi yollarla denetim altına alınmadığı sürece sadece Karadeniz değil Marmara'da elden tümüyle çıkacak. Marmara ve Boğazların foseptik çukuru olarak kullanılması yüzyılın sonuna varırken bu sur ortamlarının tamamen ölümüne neden olacak. Ege ve Akdeniz'de onlardan farklı değil. Erozyona maruz toprakların oranı giderek yükseliyor. Ormanların çok büyük bir kısmı niteliğini yitirdi. Yapılan ağaçlandırma çalışmaları da çeşitliliği ortadan kaldıracak nitelikte. Çoğunluğu karaçamdan oluşmuş, üretimi hedef alan tek düze düzenlemeler. Meralar aşırı otlatmadan dolayı elden çıkmış, iç sular kural olarak öldürülmüş durumda. Hiçbir şehir çağdaş anlamda yaşanabilir şekilde kurulmamış ve gelişmemiştir. Hiçbir canlı, Türkiye çapında genetik çeşitliliği de içeren tür ve variyete düzeyinde korunmaya alınmamıştır. Peki yaptığımız yanlışlıklar ve bilerek sürdürdüğümüz yanlışlıklar nelerdir? Onları da şu maddeler halinde sıralayabiliriz. Türkiye, biyolojik olarak dünyanın en önemli yerindedir ve en değerli biyolojik varlıkları bünyesinde barındırmaktadır. Bunları ya aynen ya ıslah ederek insanlığın hizmetine sunmamız gerekirdi. Bunlardan hem para hem de insanlığa hizmet ederek onur kazanabilirdik. Dikkatli bir şekilde gelecek için onları korumaya almalıydık. Bu hizmetler için gerçek bilimsel kurumsallaşmalara gitmeliydik. Bunun için bir genel, bir de yörelere özgü, genleri de koruyacak müze ve tabiat bahçeleri kurmalıydık. Ve her ilde tipik doğal yapıyı kapsayacak ciddi koruma ve rezerv alanları kurmalıydık. Örneğin, imparatorluk kurmuş bir ülkenin tüm dünyada milli müzesini ve tabiat bahçesini kurmamış bir birkaç ülkeden biri olması utanç vericidir. Birçok bitki ve hayvanın ana vatanı olan Ankara ilinde dahi böyle bir alanın kurulmamış olması düşündürücüdür. Orta dereceli okullarda biyoloji ve çevre eğitimi görsel olarak etkin ve yaygın bir şekilde verilerek halkın bilinçlenmesine yardım edilmeliydi. Bugün çevremizdeki, hatta bahçemizdeki bitki ve hayvanların adlarını bilmekten dahi aciziz. Adını dahi bilmediğimiz bir varlığın korunmasına soyunmamız ise mümkün değildir. Atılacak her adımda, verilecek her kararda, parlamentodan il yönetimlerine ve yerel yönetimlere kadar biyolojik yapı ve çevre konusunda yetkili uzmanların onuru alınmalı ve her aşamada aktif olarak bu kararlara katılmalıydı. Her ülke geçmişte hata yaptı. Uygar olanlar hatadan geri döndü. Geri kalmışlar hatada ısrar etti. Örneğin, Gökova Santrali tartışıla dursun, aynı merciler bu defa dünyanın en güzel bitkilerinden biri olan Akdeniz servisinin yaşadığı tek yer olan ve bir dünya şaheseri kabul edilen Köprülü Kanyon'da 5 konaklar 1 ve 2 barajlarını kurmayı planlıyorlar. Türkiye'nin birçok güzel yöresinde benzer şekilde baraj kurma, sulak alan kurutma gayretkeşliği içerisindedirler. Bu kanyon, bu tarihi köprüler, bu servi, bu doğa harikası, bu sulak alanlar sadece bu ülkenin insanların değil, tüm insanların ortak malı ve mirasıdır. Bunları korumak ise bir uygarlıktır. Hiçbir uygar toplum 30 yıl enerji elde edeceğim diye bu doğa şaheserini ortadan kaldırma hakkına sahip değildir. Sonuç olarak tüm dünya için önemli bir mirasın bekçisi olan bizler, antroposentrik yaklaşımdan, yani her şeyin insan için olduğu felsefesinden vazgeçerek, yaşamın bir ağ olduğu ve bu ağın her öğesinin korunmasının bir insanlık borcu olduğunu kabul etmeliyiz. Ve bunu bir yaşam tarzı olarak benimsemeliyiz. 1970'li yıllardan sonra ve özellikle son zamanlarda eski felsefenin bir devamı olarak, fakat yöntem değiştirerek yeniden ortaya çıkan çıkar çevrelerinin sürdürülebilir kalkınma modeli yerine sürdürülebilir yaşam felsefesini savunmamız uygarlık yolunda ciddi bir adımın atılması olacaktır. Yeşil Atlas, Çevre Özel Sayısından Seçme Yazıların Sonu, 22 Mart 1999.